Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahme. İnneke entel vehhab. Allahumme allimna ma yenfa'una ve enfa'na bima 'allamtana ve zidna 'ilma. Allahümme ec'alna minel tevvabin ve ec'alna minel mütedahhirin. Aziz dinleyenlerim, Neml suresinin 42. ayetiyle bugün başlayacağız inşallah. Süleyman aleyhisselamla Sebe melikesi Belkıs arasında geçen hadiseler anlatılıyor. İnşallah bugün kaldığımız yerden devam edeceğiz. Fakat öncelikle kelam-ı ilahiyi kıraat edelim efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Felemma ca'at qila ahakaza arşuki qalet ke'ennehu huve ve utinel ilm. وَأُوتِينَا الْعِلْمَ مِنْ قَبْلِهَا وَكُنَّا مُسْلِمِينَ وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ قيل لها ادخل الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد من قوارير قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن يعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تفتنون وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِمْ أَنَّا دَمَّرْنَاهُمْ وَقَوْمَهُمْ أَجْمَعِينَ فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم. Evet aziz dostlar, hadise şöyle devam ediyordu kaldığımız yerden başlamak için. bir önceki bölümden hatırlatmalarda bulunalım. Sebe Melikesi, kraliçesi, Hüthüt'ten Süleyman Aleyhisselam'dan gelen mektubu aldıktan sonra yakınlarıyla, devletin ileri gelen kademesiyle istişaresini yapmış. Süleyman Aleyhisselam'a önce bir hediye göndermişti. Süleyman Aleyhisselam hediyeleri geri göndermişti. Ve şayet teslim olmayacak olurlarsa ya da batıl dinlerini terk etmeyecek olurlarsa ordularıyla, o karşı koyulamayacak ordularıyla üzerlerine geleceğini söylemişti. Bunun üzerine Belkıs, yani Sebe Melikesi, kraliçesi, yanına muhtemelen işte vezirlerini, yakınlarını alarak Süleyman'ın yanına gitmeye karar vermişti Aleyhisselam. Süleyman Aleyhisselam da onun gelişini haber aldı ve yanındakilere onun o meşhur tahtını kim getirebilir demişti. İşte cinlerden bir ifrit çıkıp yerinden kalkmadan ben onu sana getiririm diyerek vazife almak istediğini söylemişti. Ben bu işte güvenilir ve işin ehli birisiyim de diyerek kendi liyakatini ortaya koymuştu. Bir başkası da, kendisine ilim verilen birisi de gözünü açıp kapamadan ben onu sana getiririm diyerek hemen sözünü bitirir bitirmez tahtı, yani Belkıs'ın tahtını, adına ister keramet diyelim ki öyledir eğer Süleyman Aleyhisselam'ın bizzat kendisi değilse onu getirten, çünkü öyle rivayetler de var. Belkıs'ın tahtını getirmişlerdi. Taht geldikten sonra Süleyman Aleyhisselam dedi ki onun üzerinde biraz değişiklikler yapın. Bakalım kraliçe gelince tahtını tanıyabilecek mi? Yoksa tanıyamayacak mı? Onu bir görelim. Bir böyle bir tatlı bir imtihan yapmak istemişti adeta. İşte tam burada kalmıştık. Şimdi 42. ayet buradan devam ediyor. Belkıs ve yanındakiler Süleyman Aleyhisselam'ın bulunduğu yere geliyorlar. Ayet burayı şöyle ifade ediyor. Felemma caet qila ehakeza arşuk. Qalet keennehu hu. Ve utina'l ilme min qabliha ve kunna muslimin. Belkıs gelince senin tahtın böyle bir şey mi deniliyor kendisine. O da sanki o. Fakat zaten daha önce bize bilgi verilmişti. Ve biz teslimiyet göstermiştik dedi. Efendim saraya demek ki gelince kim söyledi senin tahtına benziyor mu diye. Müfessirlere göre bunu Süleyman Aleyhisselam da söylemiş olabilir bu soruyu soran. Veya orada heyetten birisi de senin tahtına benziyor mu bir bak bakalım diyorlar. O da odur demiyor hemen. Neden? Çünkü biraz değiştirilmişti. Bir takım yerlerine demek ki farklı ilaveler yapıldı veya süslemeleri değiştirildi. Fakat sanki o diyerek de aynısı, yani bir benzeri demiş oldu. Burada yine müfessirler bir takım inceliklerden bahsederler. İnsana bir şey sorulunca efendim kesinlikle diyerek kestirip atmamasının daha doğru olduğunu, zannını ifade etmesinin, yani kanaatimce diyerek olabilir, benziyor, tıpkısı gibi bir takım hani kesinlik ifade etmeyen cümlelerle cevap vermesinin daha doğru olabileceğini söylerler. Tabii burada efendim bir hadise anlatılıyor. Diyorlar ki müfessirler, burada Süleyman Aleyhisselam aynı zamanda Belkıs'ın zeka seviyesini de kabiliyetini de ölçmek istedi. Burada bir şey daha var. Daha önce hatırlanacağı üzere çok muhteşem bir arşı vardı demişti Hüthüt onunla ilgili. Müthiş bir işte saray tahtı diyelim. Saray tahtı vardı. Muhtemelen Belkıs o tahtı çok önemsiyordu belki. Çok önemli yatırımlar yaptı onunla ilgili. Ve devam ediyor ama fazla da üzerinde durmuyor. Sanki ona benziyor deyip geçiyor adeta. Ve bize diyor daha önceden bu konuyla ilgili bir bilgi verildi. Yani bu mucizeyle ilgili ya da sizin Süleyman Aleyhisselam'a hitaben belki sizin konuyla ilgili bu tür efendim emrinizde çalışan cinlerden, insanlardan, hayvanattan bir takım askerlerinizin olduğunu biliyoruz. Böylesi şeyleri de ta uzaklardan getirtebileceğinizin de farkındayız. Bu konuyla ilgili bize bir takım bir şeyler anlatıldı demiş oluyor. Bazı müfessirler buradaki bu sözün bize ilim verildi daha önceden sözünün Süleyman Aleyhisselam tarafından söylendiğini de ifade ederler. O zaman mana nasıl olur? Süleyman Aleyhisselam ya da yanındakiler bu senin arşın mı? Yani senin tahtına benziyor mu? Ya da senin tahtın gibi mi? Deyince o da sanki ona benziyor diyor. Vekünnâ müslimîn, biz Müslümanlardandık zaten ifadesinden yola çıkarak bunun Süleyman Aleyhisselam tarafından bize daha önceden bilgi verildi ifadesi bu surenin evvelinde geçmişti. Cenab-ı Hak Davud'a ve Süleyman'a biz ilim verdik. Onlara başkalarına verilmeyen bilgiler verdik ayetine işaretle bize bu konularda ilim verildi. Yani başkalarının bilmediği bilgiye biz sahibiz. Çünkü biz Müslümanlarız demiş oluyor böyle deyince. Ama müfessirlerin büyük çoğunluğu bu sözün de Süleyman Aleyhisselam tarafından değil Belkıs tarafından söylendiği kanaatinde. O zaman mana şöyle oluyor. O sözüne devam ediyor. Sanki bu o tahta benziyor dedikten sonra biz konuyla ilgili daha önceden bilgilendirildik zaten. Ve biz Müslüman olduk demiş oluyorlar. Ve künnâ müslimîn. Biz Müslüman olduk artık. Yani teslim olduk. Buraya geldik ve sizin hakkınızda bilgi topladık. Sizin peygamberliğiniz, nübüvvetiniz hakkında da bilgimiz oldu. Allah'ın size farklı farklı ikramları olduğundan da haberdar olduk. Ve dolayısıyla biz de Müslüman olarak zaten geldik demiş oluyorlar. 43. ayet şöyle. وَصَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللّٰهِ اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِر۪ينَ Zaten onu, yani Belkıs'ı, o melikeyi, kraliçeyi, Allah'tan başka tapmakta olduğu şeyler o zamana kadar Müslüman olmaktan alıkoymuştu. Çünkü o kafir bir kavimdendi. O kavmin içerisinde doğmuş, büyümüş, onların kralı, kraliçesi olmuş birisiydi. Onu Müslüman olmaktan alıkoyan, yani yalnız Allah'a teslim olmaktan, onun kulu olmaktan alıkoyan şey, efendim, Allah'tan başkasına taptığı şeylerdi. Güneşe tapıyorlardı. Nitekim Hüthüt haberi getirirken böyle bir topluluk gördüm. Başlarında da bir kraliçe vardı. Onlar Allah'ı bırakmışlar, güneşe tapıyorlardı diye haber getirmişti zaten. İşte onu Müslüman olmaktan alıkoyan şey, içinde yaşadığı topluluğun değerleriydi ki onlar zaten kafirdi. Tabii olarak, genel olarak diyelim, umumi olarak kafir bir toplumda doğup büyüyen etrafına benzer, nadiren hidayette buluşanları vardır. Bu ayette bunu ifade etmiş oluyor. قِيلَ لَهَدْخُلِ الصَّرْحِ فَلَمَّا رَأَتْهُ حَسِبَتْهُ لُجَّةً وَكَشَفَتْ عَنْ سَاقَيْهَا قَالَ إِنَّهُ صَرْحٌ مُمَرَّدٌ مِنْ قَوَارِيرٍ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي وَأَسْلَمْتُ مَعَ سُلَيْمَانَ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Tabi demek ki bir karşılama oldu. O karşılamada bunlar bir taht gösterildi orada. Muhtemelen Belkıs o tahtın kendi tahtı olduğunu da anladı. Orada Süleyman peygamberin hem farklı bir bilgiyle donatıldığına hem de onun Allah'ın peygamberi olduğuna dair de içinde iman ışığı yanmış ki biz Müslüman olarak da geldik dediler. Sonra da saraya buyur ediliyorlar. Belkıs'a, yani o melikeye denildi ki saraya buyurun. Şöyle saraya girin dendi. O hemen avluya girer girmez orayı görünce onu, yani o köşkün altından su akıtılan ve üstü billurla kaplanan zeminini derin bir su zannetti. Ve eteğini inciklerinden açtı. Yani ıslanmasın diye eteğini hafif yukarı kaldırdı. Biraz yukarısı görüldü. Süleyman ona aleyhisselam dedi ki doğrusu bu billurdan yapılmış şeffaf bir saraydır dedi. Melike, Rabbim gerçekten ben nefsime zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbi olan Allah'a tam teslim oldum dedi. Şimdi demek ki o dönemde de böyle şeffaf, cam, billur malzemeler üretiliyor. Şöyle düşünün. Alta büyük bir havuz yapılmış. Çünkü lütçe kelimesi geçiyor burada. Lütçeden derin su demek. Bir de aslında büyük, engin deniz anlamına da gelir. Lütçe kelimesi. Saray da muhtemelen görkemli bir saray. Ve yüksekçe bir yere yapılmış. O zeminin altına, o avlunun altına bir havuz yapılmış. Ve derince bir, içinde belki müfessirlerin söylediğine göre balıkların falan da olduğu bir havuz. Üzerinde de şeffaf bir cam var. Ve buyurun deyince herhalde suya basacağız diye o melike, kraliçe hafif eteklerini de yukarı topluyor. Süleyman Aleyhisselam fark ediyor ki o camı fark etmedi. Diyor ki bu billurdan bir diyor döşeme var bunun üzerinde. Endişelenmenize gerek yok. Böyle yürüyebilirsiniz diyor adeta. Ve tabii bu şeyi de görünce netice itibariyle bir kraliçe, o da sarayları var. Ama Süleyman Peygamber'in Aleyhisselam'ın hem saltanatına belki hem o kendisine verilen başkasında olmayan ilme hayranlık var bir taraftan. Böylesi bir peygamberin efendim mesajlarından o ana kadar uzak kaldığından ve güneşe taptığından, Allah'ı bırakıp güneşe taptığından, onu ilah edindiğinden dolayı bir pişmanlık ortaya çıkıyor ve söylediği söz hem tövbeyi hem pişmanlığı hem de kendisine yazık ettiğini ifade eden bir söz. Galet dedi ki bunu görünce, Rabbim ben kendime çok zulmetmişim. Artık Süleyman'la beraber alemlerin Rabbine tam teslim oldum dedi. Yani hem ona boyun eğdim, onun emri altına girdim. Memleketimle, askerlerimle beraber. Hem de Müslüman oldum. Alemlerin Rabbine teslim oldum. Güneşe tapmayı bıraktım dedi. Müslüman oldu. Yine tefsirler tabii, değişik rivayetler var ama ayetlerde bunu görmüyoruz. Bu haber verilmiyor. Süleyman Aleyhisselam'ın onunla evlendiği, sonra memleketine onu tekrar kraliçe olarak gönderdiğine dair rivayetler naklediyorlar. Bir takım tabii kimisi İsrail'i rivayetlerdir. Orası bizi ilgilendirmiyor çok fazla. Ama burada Yüce Rabbimiz Süleyman Aleyhisselam'a verdiği nimetleri gösteriyor. Ve ona verilen ilimle nelerin yapılabileceğine dair işaretlerde bulunuyor. İnsanın hak ve hakikati görünce ona teslim olmanın gerektiğine işaret ediyor. İman gönle doğunca kraliçe de olsanız Cenab-ı Hakk'ın lütfuyla, keremiyle onunla buluşuyorsunuz ve hakikati görünce onun peşinden gitmeye başlıyorsunuz. Doğrusu da budur. Rabbimiz bunu bir medih olarak da anlatıyor, adeta övüyor. وَلَقَدْ اَرْسَلْنَا اِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا اَنْ يَعْبُدُ اللّٰهَ فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ. Şimdi Süleyman Aleyhisselam'la ilgili adeta perde kapandı. Şimdi bir başka sahneyi Cenab-ı Hak bizlere anlatıyor. Andolsun biz Semud kavmine kardeşleri Salih'i göndermiştik peygamber olarak. İnsaniyette kardeşleri, aynı topluluğun çocukları olarak adeta onlar kardeştiler. İçlerinden biri olarak Salih'i onlara elçi olarak gönderdik. Ve Salih aleyhisselam onlara şunları ifade etti. Elçiliğin muhtevası şuydu. En yabudullâhe, Allah'a kulluk yapın. Bunu getirdi Salih. Bütün peygamberlerin getirdiği gibi. Allah'tan başkasına kulluğu bırakın, Allah'a kul olun. فَاِذَا هُمْ فَر۪يقَانِ يَخْتَصِمُونَ Ancak Salih aleyhisselam bu mesajı getirdi. Fakat arkasından hemen birbiriyle adeta düşman olan iki grup oluverdiler. Birbirine bu hasım olan iki grup oluverdiler. Bir kısmı müminler, bir kısmı kafirler olarak ikiye bölündü. Bir kısmı Salih aleyhisselamın peygamberliğini kabul etti. Bir kısmı inkar etti. Salih aleyhisselam daha önce de geçtiği yerlerde ifade edildiği gibi Nuh aleyhisselamın oğlu Sam'ın neslinden bir peygamber olduğu ifade edilir. Hud aleyhisselamdan sonra Arap ırkına gönderilmiş ikinci peygamberdir. Müfessirlerimizin tespitine göre. Semud kavmi Hazreti İsmail'den önceki döneme ait olup Arap-ı Aribe diye isimlendirilen soyu kesilmiş eski Arap kabilelerinden biridir. İkinci Ad olarak da bilinir çünkü Ad kavminden sonra aynı topraklarda, aynı bölgelerde yaşayan bir kavim olduğu için ikinci Ad kavmi diye de bilinir. Birinci Ad'a Hud aleyhisselam peygamber olarak gönderilmişti. Bunlara da Salih aleyhisselam peygamber olarak gönderildi. Suriye ile Hicaz arasında Hicr denilen yerde yaşadıkları için bunlara Ashab-ı Hicr, Hicr halkı da denir. Hicr bölgesi Arap Yarımadası'nın kuzey batısında Medine-Tebük yolu üzerinde Teyma diye bilinen yerleşim merkezine yaklaşık 110 kilometre güney batısında içinden Hicaz demir yolunun geçtiği sarp kayalıklarla çevrili vadinin ve bu vadideki şehrin adıdır diyor araştırmacılarımız. Bugünkü Ala adlı yerleşim yerinin 15 kilometre kuzeyine düşüyor. Bu şehre Medain-i Salih diye de bu bölgeye isim verilmiş. Hala kalıntıları olduğu ifade edilir. Böyle kayalardan oyulmuş evler tarzında. İşte Cenab-ı Hak şimdi oradan Salih aleyhisselamla kavmi arasındaki yaşadıklarından Peygamberimizin dönemindeki yaşayan müşriklere ve kıyamete kadar gelecek olan müşrik kavimlere ve kafir topluluklara ve bu arada elbette müminlere mesajlar vermiş oluyor bu anlatılan hadiseler üzerinden. Kâle ya kavmi lime testacilûne bis seyyiyeti kablel hasene levlâ testağfirûnallâhe leallekum turhamûn. Dedi ki Salih aleyhisselam kavmine, ey kavmim, ey milletim, neden iyilikten önce kötülükte acele edersiniz ki? Neden öncelikle kötülüğün gelmesini arzu ediyorsunuz? Çünkü onlar şöyle diyorlardı. Ey Salih, senin dediğin doğruysa hadi bakalım gökten bize azap getir. İşte başımıza taş çalsın. Şu olsun, bu olsun. O da diyor ki ey kavmim, neden diyor iyilikler istemiyorsunuz da önce başınıza bela istiyorsunuz? Neden önce bir şöyle bir dinlemiyorsunuz sözü? Önce bir dinleyin. Söylenilenleri bir tartın bakalım. Neden iyilikten önce kötülüğe davranıyorsunuz? Neden taat varken masiyete koşturuyorsunuz? Kendi menfaatiniz bunu mu gerektiriyor? Nasıl iş sizin işiniz? Dercesine onlara diyor ki neden böyle bir an önce başınıza bir bela, musibet, azap istiyorsunuz? Rahmet isteyin. Levla testağfirunallah. Keşke tevbe edip Allah'tan mağfiret talep etseydiniz. Leallekum turhamun ve belki bu sayede ilahi rahmete nail olurdunuz. Tevbe ve istiğfara yönelmek yerine siz başınıza bir an önce bela gelsin istiyorsunuz. Hani şöyle deseniz, Salih haklıysan Allah bize rahmetini göndersin. Şunu yapalım, bunu yapalım gibi güzel şeyler isteseniz tamam, bu anlaşılabilir bir şey. Ama siz diyorsunuz ki eğer sen doğru söylüyorsan hadi bakalım başımıza şu belayı getir diyorsunuz. Bunun yerine levla testağfirunallah. Keşke Allah'tan mağfiret talep etseydiniz. Ya da Allah'ın size bağışlaması adına bir yola girseydiniz. Bir tevbekar olsaydınız. Şu putları bir bıraksaydınız. Ve böyle yapsaydınız. Rahmete, ilahi merhamete mazhar olacaktınız. İlahi rahmet sizi gelip bulacaktı. قَالُ اتَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ قَالَ طَائِرُكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ Dediler ki, Salih, seninle ve seninle beraber olanlar yüzünden biz uğursuzluğa uğradık. Başımıza gelmedik kalmadı diyorlar adeta. Sen bu işi getirdikten sonra biz başımıza kıtlık geldi, kuraklık geldi. Nereden çıktınız siz diyorlar adeta. قَالُوا اتَّيَّرْنَا بِكَ وَبِمَنْ مَعَكَ Seninle ve seninle beraber olan kimseler sayesinde biz uğursuzluğa düçar olduk. Kale Salih dedi ki, ta'irukum indallah. Sizin uğursuzluk dediğiniz var ya, o Allah katından olan bir şeydir. O takdirdir. Allah'ın takdiri olarak sizin yapıp ettiğiniz şeyler neticesinde başınıza gelen bela ve musibetler tarzında tecelli etmiş de olabilir. Allah sizi imtihan ediyor. Bunu sizin bize bağlamanız doğru bir şey değil. Her şey onun elinde. Bu iki şekilde anlaşılabiliyor. قَالَ تَعَيُرْكُمْ اِنْدَ اللّٰهِ Sizin uğursuzluğunuz Allah katında. Burada aslında belki üç şekilde demek lazım. Siz uğursuzluğun ne olduğunu yarın Hak katında görürsünüz. Daha bunlar ne ki? İkincisi şöyle anlaşılabilir. Sizin uğursuzluk diye saydığınız şey Allah'ın bir takdiridir. Allah kimi zaman bolca nimetler verir, kimi zaman nimetlerini kısar, insanları imtihan eder. Üçüncüsü şöyle, uğursuzluk diye saydığınız şey esas sizin yaptığınız masiyetler ve isyanlar neticesinde başınıza geliyor. Ve bunu size Allah gönderiyor. O bizim sayemizde değil. Sizin kendi yaptıklarınız sayesinde böyle oluyor. Bu üç manada bu ayette gözetilebilir. بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ تُفْتَنُونَ Bilakis siz imtihana tabi tutulmuş bir topluluksunuz. Tüftenun kelimesi fitneye düçar kılınmışsınız sizler. Fitne doğruyu eğriden, sağlamı çürükten ayırma adına imtihan etmek demektir. Siz aslında imtihan ediliyorsunuz. Bu imtihan birkaç çeşit olabilir. Belki içinizden böylesi zor durumda kaldığı için tevbe edip Rabbine dönecek kimseler çıkabilir. Nitekim Rabbimiz kullarının içerisinden bir takım insanların böylesi hallerde ibret alıp döneceklerine dikkat çeker bazı ayetlerde. Onun için ufaktan bir tattırır, bir acıyı tattırır. Kullar Cenab-ı Hakk'a yönelsin diye. Ama bir kısmı için de buradaki tüftenun kelimesi şeytan tarafından bilakis siz kandırılmış ve dalalette aşırıya düşmüş kimselersiniz şeklinde de anlaşılabilir. Nitekim bazı müfessirlerimiz de bunu bu şekilde anlamışlar. Yok, siz uğursuzlukta onları bırakın. Siz dalalette adeta şeytan tarafından fitneye düşürülmüş kimselersiniz demiş oluyor. Bu manada gözetilebilir burada. Evet, tefsirler neden böyle fazla çıkıyor efendim? Bu kadar cilt cilt tefsirler ortaya çıkıyor. Çünkü ayetin lafzında bu manaların hepsine işaretler var. Müfessirlerimiz kendi bakış açıları çerçevesinde bu mahallelerden birini tercih ediyorlar. Veya biraz önce bizim yapmaya çalıştığımız gibi bu mahallelerin hepsi gözetilmiş olabilir diye Allah'ın ayetlerine birkaç pencereden yaklaşmış oluyorlar. İslam'da esasen uğursuzluk diye bir şey yok. Yani bu cahiliye adeti. Eskiden kuş uçururlarmış. Uçurdukları kuş sağ tarafa giderse tamam bu yaptığımız işte hayır var. Sol tarafa giderse yok bunu yapmayalım. Burada şer var derlermiş. Yani uğursuzluk inancı birçok kültürde var. Eski kavimlerde de var. Bugün de var. Yani bugün de insanlar bazen gördükleri bir rüyadan hareketle veya herhangi bir hadiseden hareketle bugün başıma şöyle bir şey gelecek herhalde diyerek bir takım şeyleri uğursuzluk vasıtası olarak değerlendiriyorlar. Böyle bir şey İslam'da yok. İslam'da belki uğurlu saymak var. Bunda vardır bir hayır anlayışı var. Tamam. Buna tefeül de deniyor. Bir şeye güzel bakmak diyelim. Hüsnüzanla yaklaşmak. Bu güzel bir şey. Günah olmadığı sürece. Bu çünkü olumlu düşünce dediğimiz insanda pozitif enerji üreten bir bakış açısı. Güzel bakan güzel görür derler. Güzel düşünen içinde cennetler açar, bahçeler açar. Ama olumsuz bakana da bir takım olumsuzluklar yüklenir. Şeytani düşünceler, vesveseler, vehimler insana hücum etmeye başlar. O bakımdan İslam'da uğursuzluk yoktur denilmiştir. Devam ediyoruz. 48. ayet. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْدِهِ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ وَلَا يُصْلِحُونَ O şehirde, yani o Semutluların yaşadığı Hicr adlı o yerleşim merkezinde 9 kişilik bir çete vardı. وَكَانَ فِي الْمَد۪ينَةِ تِسْعَةُ رَحْدٍ يُفْسِدُونَ فِي الْاَرْضِ Yeryüzünde bozgunculuk çıkaran 9'lu çete. 9 kişiden oluşan bir grup. Rahd kelimesi Arapçada 10 sayısına kadar olan topluluklara verilen bir isim. Demek ki bunlar bozguncu çetesi, öyle diyelim. Şehrin altını üstüne getiriyor adeta. Baş kesiyor. Şehirde diyor böyle 9'lu bir çete vardı. وَلَا يُسْلِحُونَ Bunların çabası hiçbir zaman ıslah değildi. İşi düzeltme değil, tam tersine bozgunculuktu. Bozgunculuk yapıyorlardı. İşleri güçleri buydu. قَالُوا تَقَاسَمُوا بِاللّٰهِ لَنُبَيِّتَنَّهُ وَأَهْلَهُ ثُمَّ لَنَقُولَنَّ لِوَلِيِّهِ مَا شَهِدْنَا مَهْلِكَ اَهْلِهِ وَاِنَّا لَصَادِقُونَ Bunlar dokusu bir araya gelerek and içerek Allah adına hem de and içerek birbirlerine şöyle diyorlar. Gece ona ve ailesine, ona dedikleri Salih Aleyhisselam. Ailesi dedikleri normal ehli uyali olabildiği gibi onunla beraber iman edenler de kastedilmiş olabilir diyor müfessirlerimiz. Doğru. Çünkü iman edenler de peygamberin ehli sayılır. Bunlar yeminleşiyorlar. Her biri tek tek yemin ediyor. Ve birbirinin yeminine şahit oluyorlar. Gece ona ve ailesine baskın yapalım. Hepsini öldürelim. Sonra da velisine, yani bunların işte aile büyüklerine diyelim ki biz Salih ailesinin yok edilişi sırasında orada değildik. İnanın ki doğru söylüyoruz diyelim. Yani yemin edip böyle anlaşıyorlar. Ve ortadan kaldıracaklar. Yani bir gece operasyonu düşünüyorlar. Mafya yani adeta böyle bir fesat mafyası. Ve mekeru mekran ve mekerna mekran ve hum la yeşurun. Onlar akılları sıra böyle bir tuzak kurdular. Biz de onlar farkında olmaksızın tuzaklarını boşa çıkaracak ciddi bir plan yaptık diyor Cenab-ı Hak. Onlar bir tuzak kurdular. Kendilerince böyle bir plan yaptılar ama arka planda onların farkında olmadıkları biz de bir plan yaptık onlara. Böylesi ifadeler Kur'an-ı Kerim'de geçer. Ve bunu müfessirlerimiz şöyle anlarlar. Onlar bir hileyle bir tuzak kurdular. Aynı kelime kullanılır aslında. Ve mekeru mekran ve mekerna mekran. Biz de bir tuzak hazırladık. Ama bunu daha çok şöyle yorumlarlar. Biz de onların tuzaklarını boşa çıkaracak bir başka plan yaptık. Fakat onlar farkında değiller. Başlarına ne geleceğini bilmiyorlar. Muhtemelen tabii her toplumda böylesi fesadı, bozgunculuğu, sapkınlığı, meslek edilmiş kimseler var. Bunlar bu sapkınlığa karşı olanlara ve iyiliği yaymak isteyenlere karşı düşmanca tavır alırlar. Dün olduğu gibi bugün de var, yarın da olacaktır. Nitekim Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme de Mekke'de böyle bir tuzak kurmuşlardı. Muhtemelen bu ayetler onların o tuzaklarını da boşa çıkaracağını önceden Cenab-ı Hakk'ın onlara duyurmasıdır. Boşuna uğraşmayın. Bak sizden öncekiler de Semud kavmi de Salih'i ortadan kaldırmak için aleyhisselam böyle bir plan yapmışlardı. Ama biz de bir plan yaptık. Bak işin sonu nasıl oldu bir görün bakalım diyerek onları böylesi yanlış yollara girmekten alıkoymaya çalışıyor adeta Yüce Rabbimiz. Onlar da bütün kavimlerde, bütün kabilelerden birer kişi seçerek Peygamberimize aleyhissalatü vesselam birlikte hücum edip öldüreceklerdi. Peygamber aleyhisselamın hicretten önceki, tam hicrete çıkmadan bir gece önceki kararlar böyleydi. Efendimiz yatağına Hazreti Ali Efendimiz'i yatırarak Ebu Bekir Efendimiz'le Medine'ye doğru yola çıkmıştı. Allah onu oradan kurtarmıştı. İşte Salih Aleyhisselam'ı da Cenab-ı Hak kurtardığını burada beyan ediyor. Yani hile yapan her zaman başaracak diye bir şey yok. Allah dilemedikten sonra bütün insanlık bir araya gelse, insanlar ve cinler bir araya gelse, Allah'ın izin vermediği durumlarda asla bir başkasına zarar dokunduramazlar. Bunun için elbette zahiri tedbirleri almalı. O tedbirler her neyse, neyi gerektiriyorsa yapmalı. Fakat tedbire değil, yalnız Allah'a güvenmeli. Hele hele hak davanın davetçileri, tebliğcileri, hak davanın erleri, tedbirlerini almakla birlikte tedbire değil, hakka güvenmeli. Çünkü risklerin sıfırlama şansı kimsenin yok. İstediğiniz tedbirleri alın. Mutlaka boşluk bırakırsınız. Mutlaka aldığınız tedbirlerin işe yarayamayacağı bir takım pencereler, bir takım kapıları açık bırakırsınız. Bu sebeple tedbire değil, insan yalnız Allah'a güvenip dayanmalı ama tedbiri de ihmal etmemeli. O da bir vazife olduğu için öyle. Bir sünnetullah var. Cenab-ı Hakk'ın sebepler alemine koyduğu bir takım kanunlar var. Onları göz ardı etmemeli. Onlar Allah'ın ayetleri çünkü onlarda. O ayetlerle amel etmeye çalışmalı. O ayetlerin delaletlerini, işaretlerini iyi okumalı. Gereğini yapmalı. Ancak yalnız Allah'a güvenip dayanmalı. Buradan bunu görüyoruz. Onlar diyor bir tuzak hazırladı. Ciddi bir tuzak. Biz de diyor onlara ciddi bir plan hazırladık. Tuzaklarına tuzakla karşılık verdik ama bizim ne yaptığımızı onlar bilmiyorlardı. Farkında değiller. Fenzur keyfe kâne âgıbetü mekrihim. Ey Habibim bir bak. Ey insan bir bak bakalım. Onların tuzaklarının sonu nasıl olmuş? Ennâ demmarnâhum ve kavmehum ecmaîn. Onları da yani o 9 kişilik o çeteyi de kendilerine uyan kavimlerini de nasıl köklerini kazıyıp toptan helak ettik bir bak bakalım diyor. Onun için ey Kureyş müşrikleri peygambere karşı ayağınızı denk alın. Ona karşı suikast planlıyorsanız bu suikastiniz başınıza patlar. ve kökünüz kurur. Kiminle sahaya çıktığınızı fark edin. Allah elçisinin yanındadır. Öyleyse bu hadiselerden ibret alın. Ey bugünün kafirleri, müşrikleri ve münafıkları! Hak davanın o hakikat erlerine karşı bir takım tuzaklar hazırlayabilirsiniz. Ama tuzakların üstünde bir tuzak daha var ki o hakkın tuzağıdır. O harekete geçti mi sizin tuzaklarınızın hiçbirinin tesiri olmadığını yaşayarak göreceksiniz. Fetilke buyutuhum haviyeten bima zalemu. İşte zalimlikleri sebebiyle yıkılıp gitmiş ıssız harabeye düşmüş evleri. Bak diyor. Baykuşlar ötüyor. Bak. İnne fî zâlike le âye li kavmi yâlemûn. Bilmek isteyen bir topluluğa bunda büyük bir işaret var. Büyük bir ayet var. Delil var. Anlamak isteyene çok şey var diyor Cenab-ı Hak bu ayette. Bu hadisede. Ama hakikati öğrenmek isteyen için tabii bunlar. Hakikate gözlerini kapatan, kulaklarını tıkayan, gönüllerini açmayan kimselerin alabileceği hiçbir şey yok. Ama bilmek isterse bir kimse, alacağı çok şey var, çok ders var. Ve enceyne lezine amenu ve kânû yettegûn. Ve biz iman edenleri kurtardık. Onlar takva sahibi kimselerdi. Yani onlar Allah'ın azabından, gazabından korunma adına tir tir titreyen insanlardı. Kendilerini ebedi helaktan kurtaracak vasıtalara, amellere tevessül ediyorlardı. Ve biz böyle kulları kurtardık, iman edenleri ve böylesi bir korunma içine girenleri biz kurtardık. Diğerleri, zalimleri helak ettik ama müminleri ve muttakileri kurtardık. Onlar ebedi hayatlarında esas kurtulanlar onlar oldu. Zalimler ise hem dünyada kaybettiler hem de ebedi hayatta kaybedeceklerdir. Zalim kısa süreli bu dünyada kazanmış gibi görünse de ebedi alemde büyük kayıp yaşayacağından onun dünyevi anlamda o kısa süre içerisinde refah içinde olmasına kazanç denmez. Esas kazanç ebedi hayat kazancıdır. Rabbimiz Kur'an-ı Azimuşşan'da büyük kurtuluş, büyük zafer, büyük felah dediği hususların hepsi ahiret merkezidir. Dünyada kısa süre içerisinde kimin kazandığı, kimin kaybettiği çoğu zaman belli olmaz. Kazanmış gibi görünenler öbür alemde kaybedecektir belki. Burada kaybetmiş gibi görünenler öte alemde kim bilir ne zafer taşları takılacaktır başına. Rabbimiz hayatı dünyasıyla ahiretiyle bir bütün olarak görebilmeyi, ona göre bir idrak, ona göre bir basiret sahibi olmayı hepimize nasip ve müyesser eylesin efendim. Allah'a emanet olunuz.